Şah İsmail Hatayi, Güla Öz, 4. kaset, 1. yüz, sayfa 110. İsmail aşkla konuşuyordu. Elimize nice imkanlar geçti fakat değerlendiremedik dedi. Çünkü lider diye ortaya atılanlar birer soytarıydı. Örneğin Hasan bin Sabbah. Yo, Hasan Sabbah bir soytarı değildi, lakin fikir haznesi dardı. Evrenin hududunu tahmin edecek kudrette bir insan değildi. Gerçi iktidara talip de değildi. Alamut Kalesi 3-5 bin fedai, Gılman vesaire yetti ona. Çok düşmanı da yoktu. Nizamül Mülk, Ömer Hayyam zaten kadim arkadaşlarıydı. İtiraz ettim. Nizamül Mülk sitemle söz eder ondan, düşman kafesine koyar. Laf, her ikisi de sonuna dek sadık kalmışlardır birbirlerine. Nizamül Mülk bilge, onurlu bir insandı. Sırf Sultan Sencer'e kişisel sevgisinden, vefa borcundan ötürü Hasan Sabbah'tan uzak durmuştur. Bir de Hasan Sabbah'ın yığınlara yön verebilecek, ülkeler yönetebilecek karakterde olmadığını bildiğinden. Rivayetler sizi doğrulamakta dedim. Hatta Hasan Sabbah'ın sırf Nizamül Mülk'ün hatırına binaen Sultan Sencer'i ve öbür hükümdarları öldürtmediği söylenir. O da laf. Eğer Sultan Sencer Haşhaşiler tarafından katledilseydi Alamut Kalesi 100 küsur yıl ayakta kalabilir miydi sanıyorsun? Ne kadar kıt akıllı olsa da Hasan Sabbah gibi bir harami bunu bilirdi, biliyordu. Harami mi dediniz? Harami veya eşkıya veya haydut ama kesinlikle bir önder. Sözüm ona bir dağ şeyhi değil. Ama inanç veya düşünce tarihinde İsmailiye mezhebi hanesine daima ondan bir imam, bir lider diye söz ediliyor. Ebu Bekir'den de tarikat kurucusu diye söz ediliyor ona bakarsan. Ömer'den bu diye, Osman'dan şu diye. Tarihe, kadim tarihe dikkatle bak. Ali'den Ali, Yül, Veliyullah'tan başka fikir zelzelesi yaratan, ardında Nebula, yıldız takımı bırakan kim var? Buhara'da Semerkant'ta yuvalanan Mevali Türkleri saymazsak, Arap aleminden İslam felsefesine katkıda bulunan alimlerin sayısı iki elimin parmaklarımın sayısını geçmez. Mezhep ve tarikatları sana anlatamam şimdi fakat Hasan Sabbah İsmailiye dairesinde deryada bir katre bile değildir. Müsaade buyurun hünkârım dedim. Asıl olan sorulardır, yanıtları herkes verebilir. Sade'de gel dedi. Kaf Dağı'nın önüne özellikle Irak ve Diyar-ı Rum'a düşen aksinizde gölgenizde Hasan Sabbah'ın eşkalini görür gibi oldum. İsmail'in benzi attı, hidayetle yüzüme baktı. Ürpermedim, başımdan aşağı bir titreme huzmesi akıp gitmedi desem yalan olur. Yine imdadıma hatun yetişti, bizi eyvanda kımız içmeye davet etti. Çok tuhaftır, çihil konaklı her şey ama her şey Türk-Moğol adetlerine, özellikle Temur dönemi törelerine uygun şekilde seyrediyordu. Kavramlar başka kavramlarla açıklanabilir fakat tanımlanamaz. Tanımlar başka tanımlarla tanımlanabilir ama resmedilemezler. Kanıt, nesnel tanıklıklar, somut tarifler ister. Tanıtlama fiiliyle kanıtlama fiili yakınsak olmakla birlikte iki ayrı boylamda, hatta iki ayrı simgeler kategorisine yer alan aksiyonlar ifade ederler. Yan yana geldiklerinde mucize olur, tılsım tamamlanır, imgeler nesneleşir. Aleviler Şah İsmail'e kırık parmaklarıyla dokunurlar, Şah İsmail Şah-ı Kerbela'yla Şah-ı Merdan'la örtüşür. Ali, Hüseyin, İsmail birbirleriyle kenetlenirler. Yedi uyurlar uyanır, yedi Alevi şair tarikat uykusuna yatarlar. Cem Kalesi akıldan yüreğe aşka yıvışır. Ben şüpheci insanımdır. Alevi diğer adıyla Şii yoldaşlarım kusura bakmasınlar ama onların aşk dedikleri kavram Tanrı'dır, Hudey'dir. Ali diye gösterdikleri silüetler yine Hudey'dir. Ulu, kutlu Hudey, ben siyaseten azedilmiş bir noyanım. Hiç kimseye diyet borcum yoktur. Ne yalan söyleyeyim, Arap kavmi şu veya bu kabileler içinde en çok Ayşeleri, Fatımaları sevdim, severim. Bence kadınları hariç cümle Araplar lafı güzaftırlar. Aynı şey Acemler, eski adlarıyla Persler, Soğutlar, hatta Medler içinde geçerlidir. Lakin söz Azerilere, Kaf Dağı'nın sakinlerine gelince denklem birdenbire kurulur. Eşitliğin her iki tarafı da eşit kuvvetlerle çarpılır. Tarihten sayısız örnek göstermek mümkünse de seyr-ü seferime en uygun düşenler Taçlı Hatun'la Şah İsmail'dir. Çok özel mesailerine tanıklık ettiğim bu insanlar sahiden emsali az bulunur. Belki de tikel şahsına münhasır kahramanlardı. Şecerem onlara dayanır mı bilmiyorum. Lakin elime her kalem alışımda Şahlı Hatun'un yazdıklarımı okuyacaklarını, burun bükeceklerini düşünüyor. Maruzatımın imla hataları arasında kaybolacağı türden bir evhama kapılıyorum. Çünkü Hatayi'nin bize bıraktığı miras, inanılması güç bir epope, saf, lirik bir sözcükler şöleni, inançlı bir yürek, temiz bir Türkçe, mütevazı ama bir o kadar da mağdur edadır. İsmail bizden biriydi, evet, karizmatik bir liderdi. Amacı Asya kıtasını bir Alevi cennetine dönüştürmek, Ali'nin öğretisini devlet katına taşımaktı. bilgili ve gözü pekti. İktidarı için Şeyh Safiyeddin'in yarım kalan düşlerini hayata geçirmek için ne gerekiyorduysa yapmaya hazırdı. Temur'u iyi etüt ettiği, onu kendine örnek aldığı gün gibi açıktı. Rakik ama bir o kadar da zalim. Söyleşimiz bitti. Her şeyi ama her şeyi konuştuk. Savaş sanatı dahil. Kafama takılan her soruyu yanıtladı diyebilirim. Fakat itiraf etmeliyim ki tam bir demagogdu o. Benimle tartışmak, fikir mütalası yapmak yerine kalbimi çelecek terimleri seçmeye özen gösteriyor, fikir hazneme sızmanın yollarını arıyordu. Hoş, ben zaten tanıyordum onu. Akıbetini, alın yazısını biliyordum. Ziyaretten amacım da sadece tenine dokunabilmek, eşkalini, profilini akıl defterime en sarih kelimelerle kaydedebilmekti. O kadar. Doğrusunu söylemek gerekirse başarılı da oldum. Tebriz'e erde bile dönmedim bir daha. Seyri seferim noktalanmıştı. İsfahan'dan Bağdat'a, Şam'a, Halep üzerinden de Hatay'a geçtim. Kadim hücreme çekildim. İsmail'in bu tarihten sonraki macerasını, icraatını, büyük yenilgisini otağımdan, sihirli küremden izlemeyi yeğledim. Anlamıştım, yenilmeye mecburdu İsmail, mağrur benliğini gözyaşlarıyla çitilemeye. Seçilmiş bir kurbandı o, ilahların gözden çıkardığı bir sır noyanı. Nitekim çok geçmedi felaket tellalları Çaldıran'dan haber uçurdular. Yenilmişti. Ali Yülmurteza onu korumamıştı bu defa. Safeviler Osmanlılar karşısında erimiş, ufalmış, yok olmuşlardı. 20 küsur yıldır yenilgi yüzü görmeyen Safevilerin dudaklarından "Eşhedü enna aliyen veliyullah" kelimeleri birer kan damlası halinde toprağa dökülmüştü. İsmail 27 yaşındaydı daha. 12 yaşından beri nice ateş çemberinden geçmiş, muharebeler yönetmiş, her mücadelesini zaferle taşlandırmış bu mağrur insan, müstesna şair, Çaldıran'da utancı ve çaresizliği tatmıştı. Hazinesini, tahtını, ailesini, ki rivayete göre Taşlı Hatun'u bile savaş meydanında bırakıp kaçmıştı. Allah Ali Yülmurteza, ki İsmail'in hep yanı başında olmuştu bu zamana dek, başı her daraldığında yüreğine şevk, aklına şavk düşmüştü. Acıyla, utançla sınamayı yeğlemişlerdi bu defa. Uluyan Selim'i bir dağ silsilesi halinde uğuldayarak Çaldıran'a akan Osmanlı ordusunu, azapları, kapıkulu askerlerini, yeniçerileri, topçuları, süvarileri görmezden, Safevilerin aczini, nidalarını duymazdan gelmişlerdi. Kaderde bu da vardı demek, demek takdir-i ilahi buydu. Oysa İsmail Çaldıran'a süklüm püklüm gelen Osmanlı ordusunun toparlanmasını, saf tutmasını istemiş, Ustaçlıoğlu'nun, Nur Ali Halife'nin yorgun, 3 ay sürekli hareket halinde olan Yavuz Sultan Selim'in etrafına derhal hücum etme teklifini reddetmiş, adil, şanına yakışır bir savaş olması için düşmanlarına zaman tanımıştı. Nitekim olmuştu da, ancak bu kez Çaldıran'ı zaferle taşlandıran kendisi değil Selim'di. Ata inançlarına sırtını dönen, ırkını, aslını inkar eden, sözüm ona Cihangir bir hükümdara zafer nasip olmuştu. İnanmak güçtü, evet. Daha önce biri, örneğin bir kahin, Çaldıran'da kendisinin yaralanacağını, Tebriz'e, Bergüzin'e kaçacağını söylese, o saat onun kellesini vurdururdu. Hoş, hiç kimse cesaret edemezdi böylesi muhtemel bir felaketi kelimelere dökmeye. Çünkü Şah İsmail ile Hatayi'nin aynı kafeste yaşayan, aynı gövdeyi paylaşan iki ayrı şahsiyet, iki ayrı ruh olduğunu sırf tebaası değil, 7 düvel bilirdi. Yoksa hata burada mıydı? Şüphe ile imam, şer ile salah, aşk ile nefret birleşince Şah İsmail'i zehirlemiş miydi? Sahi kimdi İsmail? Soyundu, üzerinde ne varsa çıkarıp ateşe attı. Altın işlemeli kaftanını, ipek gömleğini, simli şalvarını... Aynaya baktı, aksinden biçimli güzel yüzünden, uzun saçlarından, duru ela gözlerinden utandı. Bir veli değildi o, hayır, bir inanç, aşk anıtı değildi. İç çamaşırlarını, çoraplarını da çıkardı. Çıkardı ve tacı dahil bütün giysilerini, aksesuarlarını da ateşe attı. Oyun bozulmuştu, evet, rüya bitmişti. Ali Yülmurteza'nın huzuruna saf bir yürekle, üryan teneşir tahtasındaki bir ceset kadar korumasız, aciz bir bedenle tekrar çıkmalıydı. Şefaat dilenmeliydi. İmam Hüseyin'e nispet yaptığı, Ali Hasan'la Hüseyin'i seven Yeniçerilere, Kapıkulu askerlerine Kerbela'yı reva gördüğü için özür dilemeliydi. Diz çöktü. "Allah'ım," dedi. "Ben ki senin bir parçanım. Ali Yülmurteza ki senin kalbinde gezinir hala. Hiddetim seni gücendirdi. Mağrur benliğim seni kızdırdıysa af ve mağfiret dilerim." Gözlerini yumdu. Ölmek, Azrail'in tırpanıyla biçilmek, kalbinin parçalanışını, akıl tasının oksitlenişini, ruhunun zehirlenişini hissetmek istiyordu. Yenilmişti, evet, Şah İsmail, Şeyh İsmail'e, Şeyh İsmail şair Hatayi'ye ihanet etmişti. İva ve ceza kendisine aitti diye bu fasla bir mi koymadan önce Şah İsmail'in çehresindeki göçüklere son bir defa kalemle dokunalım. Evet, o Çaldıran Savaşı'nda çaresizliği ve utancı tattı, kaçtı. Tahtını, tacını Yavuz Sultan Selim'e, karısını, çocuklarını, yoldaşlarını onun merhametine bıraktı. Ölümü bu kadar yakından görmemişti Çaldıran'a dek. Kendisiyle onunla birebir yüzleşmemişti. Ali Yül Veli Yullah'ın yanı başında olduğundan, Osmanlı ordusunu ezip Bahri Hazer'in suyunu Erzincan'a, Sivas'a taşıracağından, tıpkı Temur gibi atını Ankara'ya, Akdeniz'e süreceğinden adı kadar emindi. İsmail ki Anadolu'nun, Azerbaycan'ın, İran'ın, hatta Tuğra'nın bir simgesiydi. İnancın ve aşkın mürşidi, bir sır kılavuzu. Yavuz'un karşısına dikeldiğinde, Osmanlı ordusuna toparlanma ve mevzilenme fırsatı tanıdığında mağrur, adil ve tebaasıyla yek vücuttu. Yoldaşlarının hepsi ve her biriydi, lanet olsundu. Bismi Şah dedi, şu kısa ömrümün kalanını çileyle, ibadetle tamamlayacağım. Hüseyin değilim ben, El Hallaç değilim, lakin bundan böyle onlarla bir olacağım. Adım üzerine, Hatayi üzerine yemin ederim. 37 yıl yaşadı İsmail. 14 yaşında kendini İran hükümdarı ilan etti. Kısa sürede İran'ın şimdiki topraklarını ve Irak'ın yarısını egemenliği altına aldı. 23 yaşında en önemli zaferini kazandı. Ki Özbek Hanı Muhammed Şeybani en önemli başarılarından biriydi. 27 yaşında da en büyük yenilgisini aldı. Çaldıran mağrur kimliğini buruşturdu. Zaferle ıralanan şiirlerindeki yüksek söyleyişini perdeledi. Sufilere, eski Yunan bilgelerine has bir tevekkülle donattı. Çaldıran yenilgisi sahiden ağır, ödenmesi güç bir fatura çıkardı İsmail'e. Kalbini utançla vurdu. Ordusunu, hazinesini, haremini savaş meydanında bırakıp kaçmaya mecbur kıldı. Osmanlılar kollarını sallayarak payitaht Tebriz'e girdiler. Hoş, çok kalmadılar. Tebriz'de Yeniçerilerin dayatmasıyla hemen geri çekildiler. Ricat ve merhamet, aciz ve af, perva ve cevaz. Tek kelimeyle Çaldıran hod bin benliğine leke üşürdü. Hudutsuz imgelemine bir musalla taşı. Öldü evet, Hazar Kaplanı 23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran'da öldü. Bir kufi parantezin içine gömüldü. Nitekim Çaldıran öncesi ve sonrası şiirlerinde işaret ettiğim ölüm izleyi bariz biçimde görülmektedir. Söylemeye gerek var mı bilmem, İsmail Ehl-i Beyt'ten biri değildi. Sahte şecere kayıtlarına, mesnetsiz iddialara rağmen ne Muhammed'le kan bağı vardı ne 12 imamdan herhangi biriyle. O safkan bir Türkmendi, şaman töre ve törenlerini İslam dinine şırınga etmiş bir bahadır. Dar anlamda herkes, daha dar anlamda kimse. Fakat onu İslam, hatta Şii lügatinin haricinde kelimelerle tasvir etmeye çalışmak maalesef olanaksızdır. Çünkü İsmail tek tanrılı dinlerin hemen hepsinin, ki tek tanrılı dinlerden kastım Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyettir, ululadığı Hazreti İsmail ve Zülkarneyn arketipinin adeta bir simetrisidir. Bu hiç değilse Aleviler, Türk kökenli Şiiler indinde böyledir. Yine de Şah İsmail'in yazınsal kimliğine, din ve devlet adamlığına birlikte bakmak gerekiyor kanısındayım ben. Şah İsmail, namı diğer Hatayi Alevilerin 7 büyük şairinden, ki diğerleri Yunus Emre, Fuzuli, Pir Sultan, Seyyid Nesimi, Şeyh Galip, Aşık Veysel'dir. Biridir ki tek bir kelimesi bile yoktur ki bu inanç ve hicranla yoğrulmamış olsun. Onu gördüm ve sevdim. Çaldıran Savaşı'ndan sonra Tebriz'e giren ve İsmail'i sırf şiirlerinden, efsane ve kıssalarından tanıdıkları bu mağlup hükümdara duydukları sevgiden ötürü Yeniçeriler gibi çapul düşkünü bir güruh dahi talan fikrini reddetmiş. Belki de tarihte ilk kez bir seferden elleri boş ve ordu erkanının ısrarına rağmen İran'ı 7 gün içinde terk etmişlerdir. 7 sayısında elbet mübalağa vardır ama zaten Şah İsmail'in kendisi bir mübalağaydı. Hakikat 400 küsur yıl uzaktaysa dehname buradadır. Divan nesihatname elimin altındadır. Fakat şiir meraklıları hiç heveslenmesinler. Amacım hiç değilse bu metindeki amacım şair atalarımı bulgulamak, Hatayi'yi şiir maceramızın başlangıç kulvarına oturtmak değil. Sırf onu görmek, kalem ve kılıç tutan ellerine dokunmak, 3 kelimenin varsa arasındaki gizli bağlantıyı bizzat kendisine sormaktı. Ah, yine unuttum. Sahi neydi Şah İsmail'in Hatay ve Hatay'la ilişkisi? Osmanlı-Safevi münasebetlerinde Varsak Türkmenlerinin konumu. Ahmet Gökbel, Türkiye. Osmanlı-Safevi münasebetlerinde Varsak Türkmenlerinin üstlendikleri role geçmeden önce kısaca Varsakların menşei, tarihi gelişimi ve bulundukları coğrafi yapı üzerinde durmak konunun daha iyi anlaşılması açısından yararlı olacaktır. Sözlükte bir Türk boyu kabilesine verilen isim, eski harp aletlerinden bir çeşit yatağın, kısa kılıç ve taşçıların taş kırdıkları büyük çekiç gibi anlamlara gelen varsak kelimesinin, Osmanlı döneminde bir Türk boyuna verilen addan başka kesici bir silaha da ad olarak verildiği anlaşılmaktadır. Bazı farklı görüşler olsa da tarihçiler varsakların Türkmenlerin üç okuluna mensup oldukları hususunda birleşmektedirler. 11. yüzyılın ortalarından itibaren Türkmenlerin kalabalık kitleler halinde Anadolu'ya girip Doğu Anadolu'nun önemli bir bölümüne hakim olmalarının ardından 1064 yılından itibaren Varsakların Kars tarafından Anadolu'ya girdikleri belirtilmektedir. Varsakların Anadolu'ya girdikten sonra Çukurova'ya gelişleri konusunda farklı görüşler vardır. Her ne kadar Kırzıoğlu Varsakların Bulgarlarla beraber gelerek Çukurova'ya yerleştiklerini belirtse de bunların üç okuluna mensup Yüreğir, Kusun, Kuş Timur, Kara İsa, Özer ve Gündüz gibi beylerin komutasındaki Türkmen grupları ile beraber Suriye'ye geldikleri anlaşılmaktadır. Bir müddet sonra aralarında Varsakların da bulunduğu bu Türkmen gruplarının Suriye'de nüfusları fazlalaşmış ve bir taraftan Memlüklerin isteği doğrultusunda, diğer taraftan da Moğol gücünün zayıflaması üzerine Anadolu'ya, yani Çukurova bölgesine nüfuz etmeye başladıkları kaydedilmektedir. 13. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkan Moğol-Memlüklü sürtüşmelerinde Memlüklerin yanında yer almışlar ve Çukurova'nın Memlükler tarafından alınmasında Varsakların ve diğer üç oklu Türkmenlerin büyük rolü olmuştur. 14. yüzyılın ikinci yarısının başında kurulduğu anlaşılan ve içlerinde Varsakların da yer aldığı Ramazan oğulları, Çukurova'nın daha çok güney bölgeleri olmak üzere Ayas, Sis ve Tarsus'ta nüfus sahibi olmuşlardır. Varsakların 1517 yılında Osmanlı hakimiyetini tamamıyla kabul etmesine kadar kendi varlıklarını sürdürebilmeleri için bazen Memlükler, bazen de Karaman oğullarının yanında yer aldıklarını görüyoruz. O dönemde Tarsus'un Küsun lahisi civarında Farsak ili olarak tanınıyordu. Osmanlı hakimiyetinden itibaren Varsakların büyük bir bölümünün yoğun olarak yaşadığı Tarsus ve çevresinden ayrılarak Çukurova'nın kuzeyine, yani başta Feke ve Kozan olmak üzere Saim Beyli ve Tufan Beyli'nin dağlık kesimlerine, bir kısmının da çeşitli tarihlerde Konya, Aksaray, Kırşehir, Aydın ve çevresine göç ettikleri kaydedilmektedir. Osmanlı hakimiyeti altına girdikten sonra siyasi etkinliğini kaybeden Varsaklar, 17. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nda merkezi hükümetin nüfuz otoritesini zayıfladığı bir dönemde etkinliğini artırarak, o dönemde bölgede etkin olan Kozan oğulları içerisinde faal bir şekilde tekrar sahneye çıkmışlardır. Bu beyliğe ait toprakların dağlık ve sarp arazilerinin tamamıyla Varsaklara ait olduğu anlaşılıyor. Buraya kadar kısaca Varsakların menşei, tarihi gelişimi ve bulundukları coğrafi yapı üzerinde durmaya çalıştık. Şimdi de Osmanlı-Safevi münasebetlerinde Varsak Türkmenlerinin konumu üzerinde durmaya çalışalım. Biz burada Safevilerle ilgili genel tarihi bir bilgi verme yerine, başta Varsaklar olmak üzere diğer Türkmenlerle ilgili olan kısımlarına değineceğiz. Safeviler İran'da başlangıçta bir tarikat temsilcisi iken daha sonra kuvvetli siyasi birlik kurmuş olan bir hanedandır. Bu hanedanın adını Safeviye tarikatı reisi Şeyh Safi Yüddin'den aldığı anlaşılmaktadır. Şeyh ailesinin Şeyh Cüneyd'e kadar siyasi bir amaç izlemediği, sadece tarikatlarını yaymakla yetindikleri, ancak Şeyh Cüneyd'in o dönemde Osmanlı'daki karışık durumdan faydalanıp şeyhliğine şahlığı da ekleyerek faaliyette bulunduğu kaydedilir. Şiiliğin Şeyh Cüneyd ile siyasi bir mahiyet kazandığını görüyoruz. Babası Şeyh İbrahim'in yerine 1447'de posta oturan Şeyh Cüneyd, Şii tarikini yeniden tanzim eder ve şeyhlik kıyafetini bırakarak hükümdar gibi giyinip büyük bir devlet kurmaya karar verir. Bu durum Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah'ın dikkatini çeker ve onu sınır dışı ederek Erdebil'e sürer. 1449 yılında Erdebil'den kovulunca Anadolu'ya gelir. Bunun üzerine Cüneyd, Anadolu'daki Aleviler arasında çalışmak isteyerek Osmanlı hükümdarı II. Murat'tan kendisine bir yer gösterilmesini isterse de maksadı anlaşılarak kendisine yüz verilmez ve bir miktar para gönderilmekle yetinilir. Buna müteessir olan Şeyh Karaman Beyliğine gidip Konya'ya gelerek Şeyh Sadreddin tekkesine misafir olur. Burada da Şiilik fikirlerini yaymak istediğinden tekkeden kovulur. Daha sonra Konya'dan kalkarak Toros dağlarında yaşayan Varsak Türkmenlerinin içine gider. Vardığı yörede yaşayan Varsak aşiretlerinin küçümsenmeyecek bir kısmını Şiiliğe girdirmeyi veya Şiilik sempatizanı yapmayı başarır. Daha sonra Karaman Bey'i İbrahim Bey Varsaklara haber gönderip Şeyh Cüneyd'i tutuklamalarını istediyse de Varsaklar aksine Şeyh'i himaye ederek kalabalık bir cemaatle Samsun ve Trabzon taraflarına kaçarlar. Şeyh Cüneyd çok geçmeden taraftarlarıyla Trabzon'a saldırır, hatta imparatorun karargahını da basarak şehri işgal etmişse de kaleyi almayı başaramadan geri dönerek Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yanına gider. Uzun Hasan Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah'a karşı onun kuvvetlerinden ve yandaşlarından faydalanmak amacıyla kız kardeşi Alemşah Hatun'u onunla evlendirir. Bir süre sonra Şeyh Karakoyunlu devletinin sona ermesi üzerine aile ocağı Erdebil'e gider. Bu arada Şeyh Cüneyd'in taraftarlarıyla Gürcülere karşı da çeşitli seferler düzenlediği nakledilir. O Şirvan hakimi Sultan Halil gibi giriştiği bir çarpışmada hayatını kaybeder. 1456. Yerine oğlu Şeyh Haydar Erdebil Şeyhi olur. 1470 yılına kadar Uzun Hasan Fatih rekabetinin herhangi bir tezahürüne rastlanmamaktadır. Uzun Hasan'ın o sıralarda Osmanlı tarafında vaziyeti idare etmekte olduğu, sadece ufak tefek akınlarla Osmanlıları oyaladığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda yazılan yazışmalarda da aralarında muharebe için herhangi bir sebep bulunmadığını zaman zaman Fatih'e karşı vurgulamaktadır. Ancak bu yıllara kadar doğu bölgelerinde faaliyetlerini sinsice sürdüren ve Horasan'dan Karaman sınırlarına kadar uzanan o geniş toprakların hakimi haline gelen Uzun Hasan'ın tek rakibinin Osmanlı hükümdarı II. Mehmet'in kaldığı unutulmamalıdır. Babasının yerine geçen Erdebil Şeyhi Haydar'ın daha haris ve azimli olduğu belirtilmektedir. Daha sonra Şah İsmail'in büyük biraderi Şeyh Ali'yi başta görüyoruz. Şeyh Ali de Akkoyunlu hükümdarı Rüstem Bey ile yaptığı bir savaşta atından düşüp boynu kırılmış ve derhal yakalanıp başı kesilerek öldürülmüştür. 1494. Bu arada babasının müritleri tarafından Gilan'da gizli olarak muhafaza edilen İsmail henüz 13 yaşındadır. Rüstem'in katli üzerine yaşının küçüklüğüne rağmen büyük babası Uzun Hasan'ın bıraktığı devletin başına geçmek üzere 1499'da gizlenmiş olduğu Lahican'dan ayrılır. Akkoyunlu hükümdarı Rüstem'in ölümüyle bu devletle baş gösteren saltanat kavgalarından faydalanmasını bilen Şah İsmail, öteden beri ailesine bağlılıkları ile bilinen ve çoğu Anadolu'da sakin olan başta Varsaklar olmak üzere Ustaçlı, Şamlı, Rumlu, Musullu, Hintli, Tekeli, Bayburtlu, Çapanlı, Karadağlı, Karamanlı, Dolkadirli, Avşar ve Kaçar oymaklarını etrafına toplayıp Arran ile Şirvan ülkesinin bir kısmını aldıktan sonra Azerbaycan üzerine yürür. Şah İsmail Akkoyunlulardan Elvent Bey'i Diyarbakır'a kaçmaya mecbur ederek Tebriz'e döner ve saltanat tacını giyer. Şah İsmail bundan sonra sırasıyla Irak'ı ve Diyarbakır'ı zapt edip Elbistan'a kadar gelir. Bu arada Akkoyunlu hanedanından kimi gördüyse katlettirir. Ondan kurtulanlar ise Dulkadirlilere, Mısır'a ve Osmanlı Devleti'ne sığınırlar. Şah İsmail'in saltanatını yeterli derecede kuvvetlendirdikten sonra aşırı derecede Şiiliğe bağlandığı ve Sünni mezheplere karşı şiddet kullandığı görülür. Ezanın şehadet kısmındaki Muhammed'i Ali olarak değiştirdiği, camilerde Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın lanetle anılmasını emrettiği kaydedilir. Bir kısım tarihçiler en azından resmen halkının çoğu Sünni olan bir ülkeye Şiiliği yerleştirmenin, direnmeye uğramadan veya uyum göstermeyenlere baskı yapmadan kazanılamayacağını belirtirler. Öte yandan Osmanlı ordusunun Memluklara yenilip itibarını belli ölçüde kaybettiği, doğuda zayıf Akkoyunlu devletinin yıkılarak mirası üzerinde kuvvetli bir Safevi devletinin kurulmasına seyirci kaldığı belirtilir. Bazıları Osmanlı'nın bu tavrını önemli bir hata olarak görür. Çünkü Osmanlı devleti Fatih'ten itibaren güney ve doğuda önemli hamleler yapmış ve hayli mesafe kat etmişti. Gerçi Memluklar ve Dulkadir oğulları aktif bir harekette bulunamıyorlar, zaman zaman Osmanlı'nın iç işlerine karışarak tahrik ve teşvikler yapıyor ve hoşnutsuzlukların çıkmasına sebebiyet veriyorlardı. Halbuki Irak, İran ve Azerbaycan'ı alan Şah İsmail Osmanlı'yı doğu ve güneyden kuşatmaya çalışıyordu. Ayrıca Anadolu'ya gönderdiği Şii halifeler dolayısıyla kendi tarikatları lehinde büyük propagandalar yaptırıyor ve sonunda birçok Türkmen boyu Şah İsmail saflarına geçiyordu. Bunlar arasında Ustaçlı, Karamanlı, Tekeli, Bayat ve Varsaklar Safevi Devleti'nin vurucu gücü haline gelmişlerdi. Teke elinden İran'a iltica eden Türkmenler o derece çoktu ki bundan Şah İsmail bile çekinerek onları kısım kısım ayırmak zorunda kalmıştı. Hatta bazı rivayetlere göre Şah İsmail bunlara manasız sorular sorarak uzun uzadıya dinliyor, onların kendisine taraftar bir fikirde olmadıklarını anlayınca ihanet etmekten de geri durmuyordu. Diğer Türkmen aşiretleri gibi Varsak aşiretleri de kendilerine yeterince ilgi gösterilmeyip bazı haksızlıklara uğradıklarına inandıklarından dolayı Şah İsmail'e bir kurtarıcı gibi sarılmışlardı. İşte Safevi devletini kuran ve devam ettiren yukarıdan beri saydığımız Anadolu'lu Türkmenlerdir. Bu Türkmenlerin çoğunluğu Orta ve Güney Anadolu bölgelerinden idiler. Öte yandan başta Timur'un azat ettiği esirlerden Erdebil'de yerleşenlerin çocukları olmak üzere Anadolu menşeli, Ustaçlı, Karamanlı, Tekeli, Bayat ve Varsakların Safevi devletinin muharip kuvveti ve beyleri olarak büyük bir nüfuza sahip oldukları, hatta bunların Rumlu ismiyle ayrı bir mahallede oturup 15. 17. yüzyıllar arasında Kızılbaş kabilelerinin en kuvvetlisini teşkil ettikleri nakledilir. Neticede Şah İsmail İran'da siyasi bir birlik kurmaya muvaffak olmuştu. Ancak Şah İsmail'in gerek kendi tarikatını yaymak için Anadolu'daki telkin ve tahrikleri, gerek Sünnilere yapmış olduğu kötü muamele, gerekse 16. yüzyılın başlarında Varsaklar da içinde olmak üzere çeşitli Türkmen kabilelerini vurucu temel bir güçle birleştirmesi ve aynı zamanda Anadolu'nun doğusundan başlayarak Irak ve Şam topraklarına nüfuz etme tehlikesinin ortaya çıkması Yavuz Sultan Selim'i endişelendirmiştir. İki hükümdar arasındaki kırıcı mektuplardan sonra 1514 yılında Devrin Şeyhülislam'ı Kemal Paşazade'den Safevilerle harbin caiz olduğuna dair fetva alan Yavuz, İran seferine çaldıran çıkar. Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasında cereyan eden ve tarihte büyük öneme haiz olan bu savaşta, Varsakların önemli bir kısmı bazı Türkmen aşiretleriyle beraber Şah İsmail'in saflarında yer almışlardır. 23 Ağustos 1514 Çarşamba günü vuku bulan bu savaşta Osmanlı ordusunun sağ kolunu Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa ile Zeynel Paşa'nın emrindeki Anadolu ve Karaman kuvvetleri, sol kolunu ise Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa kumandasındaki Rumeli askeri teşkil ediyordu. Osmanlıların bu ordu düzenine karşılık başlarında hanları olmak üzere ekserisi Ustaçlı, Varsak, Afşar, Dul Kadirli, Rumlu, Şamlı, Kaçar ve Karamanlı Türkmenlerinden müteşekkil 80 bin kişilik bir süvari kuvvetinin başında bulunan Şah İsmail, tepeden Çaldıran sahrasına inmiştir. Ayrıca süvarilerin komutanı Sarı Piri Bey ve Kemah valisi Varsak Yusuf Bey, Şah İsmail ordusunun öncü kuvvetini oluşturuyorlardı. Öyle anlaşılıyor ki bu savaşta Varsak ve Ustaçlı gibi Türkmen aşiretleri Osmanlı savaş planını iyi bildikleri için Şah İsmail'in ordusunu ona göre hazırlayıp plan kurmuşlar ve Osmanlı'yı mağlup etmeye çalışmışlardır. Ancak Şah İsmail'in ordusu Osmanlı ordusu karşısında önemli bir mukavemet gösteremeyerek mağlup olmuştur. Yavuz Çaldıran Savaşı dönüşünde Anadolu'nun kilidi olan müstahkem Kemah Kalesi'ni fethetmiştir. Kale kumandanı Varsak Mehmet Muhammed Bey'in teslimi olmayarak 300 Varsak ile kaleyi cesurane bir şekilde uzun süre savunduğu ve ölünceye kadar savaştığı kaydedilmektedir. Kemah'ın alınmasından sonra Yavuz bir ak koyunlu türkü olan Bıyıklı Mehmet'i Doğu Anadolu'nun fethi için görevlendirmiştir. Bıyıklı Mehmet Şah İsmail'in Erzincan valisi Rumlu Nur Ali Halife'yi ağır yenilgiye uğratıp onunla diğer beylerden Ulaş ve Yaraş'ı öldürmüştür. Eski Kemah kumandanı Varsak Yusuf ve Aygut oğlu kaçmışlardır. Celalzade bir Varsak komutanının Osmanlılara karşı savunduğu Kemah'ın fethinden nazım halinde şöyle bahseder. Göründü gözlerine kal ağzından, kıyamet koptu güya her an. Hisara yağdı barağını tüfengin, derunen ateş attı nar-ı cengin. Yuvalıkları hisara şöyle üçti, nedenli sur hiser varise düştü. Kuruldu toplar koydu kıyamet, kızılbaş üstüne düştü şamet. Kızılbaş uğradı muhkem belaya, uçurdular bedenler hep hevaya. Kemah oldu evcin seddi sedidi, ol idi milki maşrıkın kilidi. Ana tabı olan yerler tamamı, kemalinden bulup hüsn-i nizamı. Müti oldu seraser cümle halkı, giderdiler gönülden buğzu dalkı. Muşahhar oldu hayli mülki kilim, bulup ferman-ı şahı izzü tazim. İrüp haktan inayeti amime, memalik oldu Rum üzre zamime. Çaldıran ve Kemah'ın fetihlerinde olduğu gibi Doğu Anadolu'daki bazı yerlerin fethi sırasında da Osmanlı ordusu karşısında bulunan Safavi ordusunun tamamı bazı kaynakların iddialarının aksine kızılbaş değildir. Zira Safavi ordusunda oldukça fazla Anadolu'dan giren Türkmen grupları mevcuttu. Bunların bir kısmı kızılbaş olup bir kısmı hala Sünniliklerini korumaktaydılar. Çünkü daha önce de kısaca değindiğimiz gibi bunların bir kısmının Anadolu'da kendilerinin bazı haksızlıklara uğradıkları inancı Safevi ordusu için de yardımcı bir etken olmuştu. Faruk Sümer Safevi devletinde bulunan Türkmenleri iki kategoride ele alır. Ona göre Safevi devletini kuran unsurların çoğunu Anadolu'dan gelen göçebe ve köylü Türkmenler meydana getirmiştir. Bunlar iki kısımda ele alınabilir. Bir Kızılbaş ulusunu teşkil edenler, bunlar Ustacılı, Rumlu, Tekeli, Zülkadir, Şamlı, Afşar ve Kaçar. İki, diğer kademedeki aşiretlere gelince, bunlar da Varsak, Çepni, Cerit, Silsüpür, Turgutlu, Bayat, Zocalı, Arapgürlü, Hınıslı, Çemişgezekli ve benzerleri. Bunlardan Varsaklar ve Çepnilerin bizzat devletinin kuruluşuna katıldıkları bilinmektedir. 16. yüzyılda Varsakların Safevi devlet hizmetinde de bulundukları verilen bilgiler arasındadır. Şah İsmail'in halefi olan Tahmasp'ın devrinde Varsaklardan Kasım Halife ile Mustafa Bey'in isimleri geçmektedir. Varsakların kendilerine mahsus şiir ve türküleri olan Varsağılar, Safevi Sarayı'nda ve Kızılbaş Beyler arasında zevkle dinlenen şiir ve türkülerden biriydi. Bu varsağıların söylenmesi 4. Murat zamanında da çok görülmektedir. Şah Tahmasp zamanında varsakların başında Mustafa Bey'den sonra oğlu Suca Bey 1564 yıllarında Horasan'da dirlik sahibi olarak görülmektedir. Selimnamelerde Osmanlı-Safevi ilişkileri, Doktor Bilgehan A. Gökdağ, Türkiye. 16. asrın başlarında Orta Doğu'da üç büyük Türk devleti birbirine rakip durumdaydı. Osmanlı Devleti Anadolu ve Balkanlar'da, Safevi Devleti İran'da, Memlüklüler Mısır'da hüküm sürmektedir. Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim'in padişahlığı döneminde kendisine rakip saydığı Safevi ve Memlük devletleriyle savaşmıştır. Bu savaşlardan devlet olarak her ne kadar Osmanlı galip ayrılmış gibi görünse de her üç devlette hakim etnik unsur Türk olduğundan gerçekte mağlup olan Türk halkıdır. Safeviler İran'da başlangıçta bir tarikat temsilcisi iken sonradan kuvvetli siyasi birlik kurmuş olan bir hanedandır. Safevi adının kökeni başlangıçta Sünni esaslara göre işleyen ve Erdebil Sofileri diye ününü birçok yere yayan tarikatın kurucusu Şeyh Safiyüddin İshak'a dayanmaktadır. Safiyüddin ve adamlarının Timur tarafından Anadolu'da esir edilerek buralara getirildiği söylenmektedir. Osmanlı sultanları Şeyh Safi'nin kurduğu bu tarikata Yavuz Selim'e kadar her yıl bütçeden adına çera akçesi denilen yardımları göndermekteydi. Şeyh Safiyüddin'den sonra Erdebil tekkesine sırayla Sadreddin, Sultan Hoca Ali, İbrahim, Şeyh Cüneyt, Şeyh Haydar ve Şah İsmail hükmetmiştir. Şeyh Cüneyt döneminde tarikat siyasi amaçlar uğruna faaliyete başlamış, Şeyh Haydar müritlerine 12 dilimli kızıl taç, tacı Haydar'ı giydirdiği için takipçilerine Kızılbaş, Surhisar adı verilmiştir. Uğur 1989-45. Safevi devletini kuranların çoğu Anadolu'dan İran'a giden Türklerdir. Şeyh Cüneyt'ten itibaren ise kökenlerini Hazreti Ali'ye dayandırarak seyyidlik ile açıklamaya çalışmışlardır. Osmanlı tarihine ışık tutacak ve kaynak olarak kullanılabilecek eserlerin bir kısmı bir padişahın ismiyle anılmaktadır. Bu tip eserlerin başında Selimnameler ve Süleymannameler gelmektedir. Söz konusu eserlerin yazarları padişahın yakınında olmaları sebebiyle dönemleri için birinci elden kaynak oluşturmuşlardır. Selimnameler Yavuz Sultan Selim'in Trabzon valiliğinden ölümüne kadar olan olayları anlatan eserlerdir. Ayrıca devrin edebi zevki, kültürü, sosyal, iktisadi ve dini hayatını aksettirmeleri bakımından önemli olan Selimnamelerin Osmanlı-Safevi ilişkileri açısından kaynak olarak kullanılması gerekir. Selimname adıyla 10 civarında eserin yazıldığını görmekteyiz. Selimnameler toplu ve tek tek ele alınıp üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Şehabettin Tekindağ, Abdullah Abacı, Ahmet Ateş, Ahmet Uğur Selimnameleri topluca değerlendiren çalışmalar ortaya koymuşlardır. İdrisi Bitlisi, Şükri-i Bitlisi, İshak Çelebi, Celalzade Mustafa, Keşfi Sucudi, Cevri, Muhyi Çelebi gibi şahısların yazdığı selimnamelerin bir kısmı neşredilmiştir. Bir kısmı ise yazma nüshalar halinde kütüphanelerde bulunmaktadır. Ecer 1992, sayfa 239-243. Kemal Paşazade'nin 10 defterden oluşan Tevarih-i Ali-i Osman adlı eserinin 9. defteri Yavuz Sultan Selim dönemini anlatması bakımından Selimnamelere benzemektedir. Kemal Paşazade eserini yazarken Selimnamelerden istifade ettiğini belirtmektedir. Biz çalışmalarımızda Selimnamelerle birlikte yer yer Kemal Paşazade'nin Tevarih-i Ali-i Osman adlı eserinin 9. defterini de Osmanlı-Safevi ilişkilerinde kaynak olarak kullandık. Selimnameler daha çok Yavuz Sultan Selim'in hayatı, savaşları ve onun dönemini anlatmaktadır. Padişahın çok yakınında olan kimseler tarafından yazılan bu eserlerde hakim bakış açısı şüphesiz Osmanlı eksenlidir. Özellikle Osmanlı-Safevi ilişkilerinin anlatıldığı bölümlerde sübjektif yaklaşım öne çıkmaktadır. Tarih yazıcılığında ötekine dair verilen hükümler ne yazık ki bugün bile tarafsız olamamaktadır. Bu çalışmada Osmanlı tarih yazıcılığı için önemli eserler olan Selimnamelerin penceresinden Safevilerin nasıl resmedildiğine dair örnekler verilecektir. Duruş yerimiz ne Osmanlı'nın ne de Safevi'nin yanıdır. Tarihte kendi hırslarını gerçekleştirmek için egemen oldukları Türk kitlesine çeşitli acılar çektiren iki devlet adamından birini tercih etmektense mensubu olduğumuz halkın yanında olmak daha yerinde olur kanaatindeyiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve gelişme aşamasında uyguladığı politikalar devletin sınırlarının hızla genişlemesini beraberinde getirmiştir. Türkiye Türklüğü'nün siyasi birliği sağlanmadan çok uluslu bir imparatorluğa dönüşen yapıda Türklük açısından olumsuz gelişmeler de olmuştur. 15. ve 16. asırlarda Karamanlı, Timurlu, Akkoyunlu, Safevi ve Memlüklü Türk devletleriyle Türk varlığı açısından olumsuz sonuçlar veren kanlı mücadelelere girişilmiştir. Osmanlı hanedanı iktidarını ve devletin birliğini korumak için rakip bırakmamak düşüncesiyle devletin kuruluşuna katılan, fetihlerde emeği olan soylu, nüfuzlu Türk ailelerini, Türkmen beylik hanedanlarını tasfiye etmekle yetinmemiş, halk içinde kolaylıkla destek bulacaklarından çekinilen Türk soylu eliti, idare kademelerinde, komuta mevkilerinde yükselme, görev alma imkanından mahrum edecek şekilde dönme ve devşirmeden bir yönetici sınıf ve muhafız gücü kapı kulları oluşturmuştur. Bu durum Türk halkı arasında ciddi hoşnutsuzluklara yol açmış ve Anadolu Türkleri hem Timur güçlerine hem de Şah İsmail güçlerine katılmıştır. Özdağ 2002 sayfa 59-60. İkinci Bayezid döneminin karışık olayları ve kardeşler arasındaki olaylar neticesinde Anadolu'dan gelen dalga dalga göçlerle Şah İsmail'in etrafı Ustaçlu, Şamlı, Rumlu, Musullu, Tekelü, Bayburtlu, Çapanlı, Karamanlı, Dulkadürlü, Varsaklı, Afşar, Kaçar ve Karacadağlı sofiler ve sipahilerle doldu. Safevi tarihçisi Hasani Rumlu, İsmail'in Şarvinşah'a karşı 1500-1501 seferinde Ustaçlu, Şamlı, Rumlu, Tekelü, Dulkadir, Afşar, Kaçar, Varsaklardan ve Karacadağ sofilerinden mürit ve sofi 7000 taraftarı olduğunu kaydeder. Hasani Rumlu, 1357, sayfa 61. Hatayi mahlasıyla Türkçe şiirler yazan Şah İsmail'in Anadolu Türkleri arasında etkisi fazlaydı. Kemal Paşazade bu durumu, Türkler terk edip diyarlarını, sattılar yok bahaya davarlarını mısralarıyla açıklamaktadır. Osmanlı hükümetlerinin halis Türk olan Türkmen boylarını güven duygusu vererek sevgiyle kucaklayıp, irşatla Türk kültürüne zararlı telkin ve tertiplerden koruyacak yerde, suizan ve şüphe ile baskı altına tutması, onları kendi işlerine kapanmaya yönelten bir psikolojik, toplumsal, kültürel ortamın oluşumuna yol açmıştır. Anadolu'da Osmanlı'nın din anlayışından farklı bir inanca sahip olan Türkmenlerin katledilişi Kürt İdrisi Bitlisi'nin Selimnamesinde anlatılmaktadır. Sultan Selim Han memleketin sınırını bu müfsit ve inançsızlardan temizlemek için evvela komutan ve idarecilere itaat edilmesi gereken bir emir gönderdi. Her şehir ve köydeki eskiden inançsız taifeye bağlı olanların isimleri araştırılıp, ömrünü delaletle geçirmiş, buluğa ermiş ermemiş gençler ve yaşların tamamı teferruatlı olarak 40 bini geçkin kişiyi zapt edip padişaha bildirdi. Sultan hepsinin katledilmesini emretti. Sultanın Edirne'de bulunduğu o kış Rumeli ve Anadolu'da kadın çocuk ve kadınların ceninlerinden başka hayatta o cemaatten hiç kimse kalmadı. İdrisi Bitlisi 2001 Varaka 10A. Kızılbaşlar ya da Aleviler genellikle Şii Türk sayılırlar. Ünlü Fransız tarihçi J.P. Rooks'a göre onlar şaman gelenekleriyle Orta Asya anılarına bağlı, oldukça davetkar ve nüfuzları hemen hemen sonsuz sayıdaki Şiiliğin arkasına gizlenmiş Türklerdir. Rus, 1989, sayfa 26. İrene Melikov da Safevi yönetiminin özellikle Şeyh Cüneyd'in sünni bir kökenden gelmekle birlikte Safevi isteklerini yaymak için Türkmen boylarının eski inançları ile aşırı Şiiliği birleştirdiğini ifade etmektedir. Şeyh Cüneyd ruhun bedenden göçü ve Tanrı'nın insanoğlu suretine tecellisi gibi başlıca öğeleri bu boyların inanç zemininin bir parçasını oluşturan aşırı Şiiliğe sarıldı. Melikov 1993-130. Safevilerin iktidara ilerleyişine kadar İran resmen Sünniydi. Anadolu ve Suriye'deki gibi avami İslam, Şii olarak görülebilecek unsurlarla karışmıştı. Bu bölgelerin Türk göçerleri ve yarı göçerler arasında avami İslam da bir Şii renk içeriyordu. Ancak bu çoğunlukla sathiydi ve şamanlık kavramlarıyla başa baş gidiyordu. Golden, 2002, sayfa 310. Ahmet Yaşar Ocak'ın Kızılbaşlık'la ilgili kanaatleri İrene Melikov'un düşüncelerine paraleldir. Rafizilik veya Kızılbaşlık, İslami ve mistik bir cila altında eski inançlarını koyu bir tutukçulukla koruyan, konar göçer ve yarı göçebe halk kesimi içinde kendisini vergiye bağlayıp yerleşik hayata geçirmeye zorlayan Osmanlı yönetimine karşı yaşadığı sosyoekonomik bunalımı kullanmak suretiyle tahrik eden, Şii propagandasının etkisiyle oluşan yeni bir siyasi, dini ve sosyokültürel yapılanıştır. Ocak 1998, sayfa 141. Şehlik postundan şahlığa yükselen Akkoyunlu Türk İmparatorluğu'nun geniş mülküne Doğu Anadolu, Kafkasya, Irak, İran, Horasan bölgelerine hakim olan Şah İsmail, devlet sahası içinde manevi iktidarı sağlamak, İran zemininde kök salmak, ülkesi dışında ideolojik yayılma gücü temin etmek için militan bir dini anlayış siyaseti izler. Bu siyasete karşı çıkanları öz annesi dahil terörle yok eder. Osmanlı'yı sıkıştırıp çaresiz duruma düşürmek için batılı Hristiyan güçlerle papalıkla politik diplomatik temaslara yönelir. 850 yıl önce Arap Haşimi ve Emevi arasındaki çekişmede Emevilerin saltanat hırsı ile iktidarı ele geçirmek ve elden bırakmamak için işledikleri seri cinayetlerin 850 yıl sonra davacısı olmasının kan bedelini olaylarla hiçbir ilgisi olmayan, sorumluluğu bulunmayan, Türk toplumundan istemesinin bu sebeple yüz binlerce masum Türk'ün kanının dökülmesine, ocağının sönmesine yol açmasının makul, makbul ve haklı görülebilecek bir yanı yoktur. Tohm-ı Mervan'ın Yezid'den kökünü min akibet, yeryüzünden kaldıran Ali-i Aba aşkına. Ey mevaliler, bilin sahip zaman devridir. Çalaram kılıncı ben sahip zamanın aşkına, diyen Şah İsmail'in geçmişte Arap ırkçılığının mevali seviyesine indirdiği toplumların, onur ve hukukunun davacısı ise Mervan'ın tohumunu, Yezid'in kökünü niye Arap ülkelerinde aramayıp, Türkistan ve Türkiye bölgelerinde yaşayan Türkler arasında aradığı sorusu da izahsız kalmaktadır. Özdağ 2002-62. Osmanlı-Safevi mücadelesinde ne yazık ki mezhep farklılıkları yüz binlerce Anadolu ve İran Türkünün kanının boş yere akmasına neden olmuştur. Osmanlı-Safevi çatışmasında mezhep farklılığı merkezde yer alırken, Safevi-Karakoyunlu çekişmesinde mezhep birliği olmasına rağmen savaşlar yapılmıştır. Şeyh Cüneyd önderliğinde Safevi güçleri kendileri gibi Şii olan Karakoyunlu Türkmenleri ile çatışmış, Sünni olan Akkoyunlularla ittifak yapmışlardır. Buradan da Safevilerin siyasi hedefleri sebebiyle mezhebi özelliklerini gizledikleri anlaşılmaktadır. Savaş 2002-19. Yavuz Selim Safevilerin Anadolu Türkleriyle olan temaslarını öğrenmek için bazı şahıslara özel görevler vermiştir. Ali bin Abdülkerim adlı bir şahıs memleketin durumu ile ilgili Yavuz Selim'e sunduğu raporda Kızılbaş tehlikesinden de bahsetmektedir. Birliğini kuran Şah İsmail İran, Horasan ve Irak'ı aldıktan sonra bütün gücünü Osmanlı topraklarına çevirmiştir. Kendisi Trabzon Rum İmparatorluğu'nun akrabası sıfatıyla Osmanlı topraklarında hak iddia etmektedir. O günün Osmanlı toprakları manen çok gayri mütecanis, hatta birbirine düşman zümrelerden ve sınıflardan mürekkep insanların toplandığı bir sahaydı. Aşırı Rafizi, Babai, Batini akidelerini benimseyenlerin yanında Kalenderi, Haydari, Abdal ve Şeyyatlar vardı. Bunları Şah İsmail kendisine bağlamıştı. Onun propagandasını yaptıkları gibi ona Nezir adındaki vergiyi de muntazaman ödüyorlardı. Bazı gruplar işbirliği halindeydiler. Işıklarla Şeb Külahlar, Rafiziler ve Rumeli'deki Şeyh Bedrettin taraftarları da onunla hareket ediyorlardı. Onlar İran seferi için davet edildiğinde timar hatırı için ere kılıç çekilmez diyerek kimi timardan vazgeçip kılıcı mühürleyip Şah'a gitti. Sünni Müslümanı öldürmek, kafir öldürmek kadar gazadır, sevaptır diyorlardı. Her an Şah İsmail-i Erdebili'nin gelişini beklerlerdi. Bunlar şah şah diye Osmanlı'yı yıkmak isterler de bizden neden gayreti İslam için Allah Allah diye çıkmayız? Ey güzel Sultan Selim, hemen gayreti İslam sizde kalmıştır. Bunlar münkiri kelamullah'tır, Allah'ın kelamını inkar edenler. Cahidi dinullah'tır, Allah'ın dinini yıkmak için savaşanlardır. Hadimi şerullah'tır, şerre kötülüğe hizmet edenlerdir. Daha sonra onların müritlerinin birbirlerine secde eder gibi taptıklarını, şarap, afyon ve esrarı kendilerine gıda edindiğini belirtir. Uğur 1989-54. Celalzade Mustafa Selim namesinde Safevi Devleti'nin kuruluşu ve Şah İsmail'in faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi verir. Bu sırada Erdebil Hanedanı'ndan ve seçkin kimselerden manevi ilimlere sahip, velilik mertebesinde olan Şeyh Safi, Allah kabrini nurlandırsın, Hazretlerinin soyundan olan Şah İsmail çıktı. Ataları Şeyh Haydar Saltan'a sevdası umuduyla baş başa olduğundan zamanındaki Acem Şahları'yla savaşıp sonunda öldürüldü. Bu sırada Şah İsmail Gilan bölgesine küçük bir yerde gizlenip kalmış iken, zikri yüce Allah'ın kudreti yardımına yetişip saltanat yoluna çıkıp Acem ülkesini boş bulup baş kaldırdı. Az zamanda birçok hanedanın devlet çırası fitilini söndürüp birçok ülke içinde zulüm ve cefadan dillerinde gizlilik varken, intikam rüzgarıyla fitne ve bozgunculuk ateşini alevlendirip birçok memleket ve bölgeyi istila ederek ülkeler sığınağı şah oldu. Giderek Irak, Fars, İsfahan ve Horasan'a da saldırarak o memleketleri de emri altına aldı. İstila ettikleri ülkelerde mescit ve camileri, hayvan ahırı, dinin sağlam kaideleri nakitlerini küçümseme kesesine koyup elem veren zulüm örtüsüyle dinin güzelliğini örttüler. Bütün İran bölgeleri karmakarışık olup nerede bir temiz Sünni mezhepli ilim ve edep sahibi varsa varlığını kılıçlarının hedefi yapıp ömürlerini nakitlerini toprağa salarak hepsini yok ettiler. Doğu sınırlarına zulüm sancaklarıyla galip gelip tam bir üstünlük ve istila ile yeryüzünü emirleri altına almak istediler. Celalzade 1990-272-273. Şah İsmail'in Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlar vermesi muhtemel genişleme siyaseti üzerine Yavuz Sultan Selim komutanlarına emir vererek Şah İsmail ile yapılacak savaşa hazır olmalarını emretmiştir. 4. kaset 1. yüzün sonu.